Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Evet, yepyeni bir bölüm.
Evet.
Mehmet bayram tatili, hafta sonu bir şey dinlemeden aralıksız yayına geçiyor.
Evet. Bugün bayram arifesi. Dinleyicilerimiz bizi dinlediğinde bayramın üçüncü günü olacak. İlk dinleyenler en azından. O yüzden herkese iyi bayramlar dileyerek başlamış olalım.
Evet.
Umarım bu bölümde artık bu yaka mikrofonu sorununu da çözmüş oluruz.
Sen galiba Tuna'dan bir görüş aldın,
evet,
değil mi?
Evet, Tuna'dan biraz destek aldım. Bakalım onun tavsiyeleri tutacak mı? Biraz da tabii onun tavsiyeleri doğrultusunda senin başını eğme eğmeme durumlarında rol oynuyor.
Tabii, sorumluluk bizde, bakıcıyız.
Ne var ne yok Türkiye'mizde?
Türkiye'de her şey bir mücadeleyle geçiyor. Bu arada bu yine çıkan geçen hafta da bahsettiğimiz, tartıştığımız bolca internet RTÜK'le ilgili, RTÜK yönetmeliğiyle ilgili, Netflix'in falan hani internet yayıncılığının RTÜK'e bağlanması konusunda yakın arkadaşım Şafak Herdem'in Herdem Avukatlık Ofisi'nden bir görüş aldık. Şimdi bu hafta onu hani detaylı bahsetmeyelim. Belki bir sesli kayıt da alırız. Hani bir sonraki yayında görüşleri paylaşırız. Ofisten Aslı Hanım yardımcı oldu. Görüş bildirdi. İşte podcastler, Instagram videoları neleri içeriyor, neleri içermiyor, böyle lisans 100 bin TL verecek miyiz, ödeyecek miyiz, hepsinin cevapları var. Ama bu hafta biraz bayramın da rehavetiyle bu ciddi konuyu bir sonraki haftaya bırakıyoruz.
Bakalım hani konuşuruz da bu yasal şey yasaklarsa bilmiyorum. Ben devam edebildiğim kadar ederim. Hani kapatırlar benim gözlemlediğim. Eğer Türkiye'ye bu yayını yapmak için para ödersiniz, ben yayınımı Türkiye yurt dışında yaşayan Türkçe bilenlere yapıyorum. Öyle diyeceğim yani.
Tamam, şimdi bunu burada söylemezsen iyi olur. Planını ve stratejini.
İsteyen dinler, isteyen dinler. Bunun durdurulması çok zor. Hala ben nasıl, ne yapacaklar?
İçinde yaşadığımız çağda bu işin bir boyutu. Yani hani bu çağda dediğim gibi özgürlüklere sahip çıkmakla uğraşıyoruz. İkincisi doğaya sahip çıkmakla uğraşıyoruz. İşte bir yanda bakıyorsun Kaz Dağları, bir yanda bakıyorsun Salda Gölü. Yani ne istersin Salda Gölü'nden? Başka bir yer mi kalmadı? Bir bakıyorsun başka bir işte ormanlar. O kadar böyle hani yorgun hissediyorum ki bir şey yapmamama rağmen. Hani oturduğum yerden tweet atmak, işte yazıları okumak. Bunlar insanın enerjisini mi alıyor, yoruyor mu? Sonra da geçen bir video izledim. Psikolojik sermaye artık günümüzde en önemli sermayeymiş Mehmetciğim. Yani ne finansal sermayen işte başka bir türlü de gerekmiyormuş. Psikolojik sermayenin içeriği ne biliyor musun? Umut, iyimserlik, resilience, bu dayanıklılık dediğimiz, bunlara sahipsen bir de özgüven mi? Öz yeterlilik mi? Ne? Bunlar senin psikolojik sermayeni oluşturuyormuş. İşte bunlar bana çok dol ve yani içi boş geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle verilerden yola çıkacaksın. Datalar var. İşte okuma yazma oranı, değil mi? En basitinden artan demografik yapı. Mesela bir yere gidiyorsun 3-5 çocuk. Sen bir tane çocuğun var. Şimdi 10 sene sonra yani 20 sene sonra bunlar oy kullanacak. Şimdi sen görüyorsun oradaki profili. Bak bir vapura bindik. Yani yalnızlık ve izolasyon bu kadar hissedilebilirdi bir toplum içerisinde. İşte Suriyeliler konusu
ama,
var.
Tamam, sen böyle görüyorsun da Avrupa'yı bilemiyorum ama ben Amerika'yı biliyorum. Amerika'da da bundan farklı değil. Yani
ama orada bir sistem var. Bir dengeleyen bir sistem var. Bu check and balances dediğimiz. Yani işte senatosu var, değil mi? Parlamentosu var. Ya burada bir kere parlamento kesinlikle denetleyemiyor baktığında Cumhurbaşkanı'nı. Yani teknik açıdan öyle bir çoğunluk falan olması. Yani hep çoğunluk olunca olmuyor mecliste denetim. Nereden geldim ben bu konuya?
Sen hani işte vapurda insanların şeyinden
psikolojik
bahsettin.
Psikolojik sermayeden
ben oradaki
bahsediyorum.
Eğitim seviyesi de Amerika'nın ben çok parlak değil
ya
anlamında
sadece
söyledim.
Sadece eğitim de değil yani. Bütün kamu politikaları. Bak mesela şu iletişim, internet iletişimiyle ilgili, internet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili yasak bile insanın moralini bozuyor yani. Doğrudur. Sen PayPal kapa yasaklandığında senin birebir işini engelledi. Sen gelirini oradan alıyordun, çekiyordun yani PayPal üstünden. Hı-hı. Şimdi bunun psikoloji, umut ve iyimserlik neresinde ben anlayamıyorum. Ve örnekler artarak gidiyor. Yani hani tamam Booking'i Wikipedia'ya yasakladık bitti de değil yani gibi. Her neyse bu psikolojik sermaye bana çok geyik geldi. Ben istiyorsan buradan bir haberimi hemen bağlayayım.
Tamam, bağla yani
dedim
bakalım.
Ya bir mücadele ediyoruz doğayla dedim. Şimdi Norveç ilk defa bir yasa çıkarmış. Konusu ormansızlaştırma. Tamam. Hı. Ormansızlaştırma yasası ile bütün bu kamu alım politikaları dahil ne yapıyor biliyor musun? Mesela işte hurma yağı, soya, kereste gibi mesela bu malları diyelim sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmek için kamu alım politikaları dahil ormansızlaştırma içermeyen tedarik zincirini destekleyen ulusal politikaları teşvik edeceklermiş. Eğer bakıyorlar, ha, bu arada ormansızlaştırmayı yasaklayan ilk ülke oldu Norveç. Norveç parlamento hükümetin kamu alım politikalarında bu ormansızlaştırmayacağını üzerinde yaşadığımız gezegeni söz verdi. Bir de bakayım Norveç sadece bunu hani ormansızlaştırmayı kabul etmiyor. Aynı zamanda Brezilya, Liberya, Endonezya'daki ormansızlaştırmayı durdurmak için büyük miktarda para yatırmış. Şimdi adamlarda öyle bir para var ki hani gelecek nesillere de böyle kalacak bir hazinede paradan bahsediyoruz hem de bu şekilde mesela Amazon fonu var Brezilya'nın 1 milyar dolar bağış yapmış Norveç. Evet. Daha sonra Güney Amerika'da Güney Amerika'ya yatırım yapıyor ayrı Brezilya. Bir de Guyana ormanlarının korunması için 250 milyon dolarlık taahhütte bulunmuş ve 2011-2015 yani 4 sene hatta 8 sene önce 4 yıllık süreç içinde paralarını bile vermiş yani. Abuz buz değil. Sen beni dinlemiyorsun ama.
Dinliyorum.
Bu ormansızlaştırma önemli bir konu.
Milyon dolarlık bir yarış diyor Fast Company haberi. Konu benim yaşadığım bir konu olduğu için ilgimi çekti.
Neymiş?
Dünyada biliyorsunuz ısılar bu işte artıyor ve ozonun etkisi deniyor. Hava koşullarının etkisi deniyor. Sıcaklık artıyor ve farklı şirketler insanları serinletmek için yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapıyorlarmış.
Ben bunların bu haberi biliyorum. Giyilebilir klimamsı bir şey değil
mi? Evet, giyilebilir klima yaratmak üzere. Sony dahil.
Evet.
Hatta ilk planları Tokyo Olimpiyatlarına yetiştirmek. Yani 2020 Tokyo Olimpiyatlarına yetiştirmek üzerine 140 dolarlık bir cihaz. Tabii bunun iki avantajı var. Bir, bazı ülkelerde enerji pahalı ve insanları serinletmek için mesela bir odayı soğutmak çok fazla enerji israfı olarak görülüyormuş. Bu özellikle işte Asya ülkelerinde, Afrika'da düşünülebilecek bir konu. Amerika gibi yerlerde enerji ucuz. İnsanlar aslında klima çok yaygın ama her yerde de yaygın değil. Özellikle dışarı çıktığında işte bir maç izlerken yani dışarı etmen ne direkt tabi olduğun durumlarda da insan kendini soğutamıyor. İşte bu minik klimalar, vücuda takılan klimalar senin vücudunu soğutacak. Benim için ideal bir ortam. Tabii bir sürü de sorunu varmış. Çünkü bir şeyi soğutmak için başka bir şey ısıtmak lazım. Yani klimanın mantığı da sen bu odayı soğuturken dışarıya bir ünite takıyorsun ki aslında hava sıcağı ısınan şeyi o oradan veriyor. Senin vücuduna bağladığın bir şey bir ucu ısınsa o zaman soğutmanın anlamı kalmıyor. Böyle bir sürü teknik sıkıntısı ama çoğu böyle bir an hızlı soğutma yani bir anda soğutmayıp aşama aşama soğutup durup sonra tekrar şey yapan sistemlere geçiliyormuş. Değişik bir teknoloji işte 140, 150, 200 dolarlar civarında böyle ufak tefek yeni cihazlar çıkacakmış ve insanları hem dışarıda hem de klimasız ortamlarda serinletmeye yarayacak cihazlar. Tabii pil de önemli bir sorun. İşte bir şarjda kaç defa ya da ne kadar süre insan vücudunu soğutabilir ama çok, bence çok yararlı.
Tam yani, senlik.
Tam ben. Biliyorsun terleyen biriyim ve sen de sürekli benim klima açtığım her ortamda klimayı zıpırt kapattırıyorsun.
Yani kısalım diyorum. Bana direkt kapattırıyorsun, vurmasın. Kapattırıyorsun. Çarpmasın bu klima diyorum. Benim de kemiklerim çok hassas. Hemen üşüğü veriyorlar. Özellikle baş ve yüz bölgesindeki kemiklerim. Ama ben hayatımın icadı tabii demeyeyim ama Laponya'ya gittiğimde ayaklarımın ve popomun donmamasını sağlayan cep kaloriferleri.
O farklı bir şey tabii. O kimyasal.
Teknoloji. Evet. Zaten çok kısa süreli oluyor.
Nasıl
yani.
Kısa süreli?
2 saat sonra.
Saç, hiç de öyle 2 saat.
2 saat sonra.
8
onun
saat
etkisi,
falan o.
8 saatlik cep kaloriferim olmadı. Yani 2 saat sonra yavaş yavaş o şiddetli ısıyı kaybetmeye başlıyor.
Bunlar 8 saat falan ısı veriyor. Ben söyleyebilirim rahat rahat.
O zaman ılık ısı diyelim yani.
Peki sen nasıl
dersin? Evet. Onlar güzel.
Tamam. Sen bir sonraki haberine geçebilirsin.
Ben kendime cep kalorifer alayım. Sen kendine klima.
Yazın. Evet. Sen yazın. Al cep kaloriferini.
Şimdi benim sıradaki haberim EasyJet'le ilgili. Hiç kullandın mı? Sen EasyJet kullanmamışsındır.
Hiç kullanmadım, evet.
Sen business class'ta uçmuşsun zaten. Değişik iş kurumsal hayatta. Ben Deniz öğrenciyken Fransa'da işte bizimkileri çok özlediğimde ucuz uçak biletiyle uçuyordum EasyJet'le. Şimdi şöyle bir programları var EasyJet'in. Önce tabii bir araştırma yapmışlar, etüt yapmışlar. 2000 İngiliz ebeveyn ile ve %59'u çocuklarının %59'u kendilerine hani böyle bir yarım saat falan kitap okumalarını tercih ettiklerini, edeceklerini söylemişler. Bu haber Fransızca ve sonuçta bu araştırmalarla da desteklenen bir şey ama hani uzun süre ekrana bakmak, televizyon izlemek, iPad'de vakit harcamak hani biliyorsun beyni birazcık daha pasif hale getiriyor. O yüzden de ne yapmış? 60 bin tane kitabı toparlamış 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için uçağa binmeden çocuklar aynı hani biz nasıl gazete seçiyoruz seçerdik eskiden çocuklar kitaplarını seçip oturuyorlar ve bu şekilde kitap okumayı yaygınlaştırmayı hedeflemişler.
Tamam.
Benim hoşuma gitti. Hatta bu kampanyanın programın yayılması için de ünlü bir isim falan kullanmışlar. Hem yazar hem filantrof falan bir şey deniyor.
Microsoft da akıllı telefon pazarından çıkınca, daha doğrusu başarıya ulaşamayınca, akıllı telefon pazarı iki firmaya kaldı. Google Android ve iPhone Apple'ın iOS sistemi. Fakat bu iki firmada zaman zaman kişisel bilgilerin gizliliğine saygı duyacağız dese de bir sonraki haberimde de anlatacağım. Bu olmayabiliyor. Bu amaçla da E-Foundation isminde bir grup şöyle yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyorlarmış. Aslında bu Google'sız Android sistemmiş ve Android telefonlara yükleyip bunu çalıştırabiliyorsun ama Google'dan arındırıldığı için de hiçbir datasını Google'a göndermiyormuş. Sandığından daha karmaşık bir sistemmiş ama isteyen Android telefonla bu işletim sistemini yükleyip ve bu bedava bir sistem hiçbir datayı Google'la paylaşmayan bir Android'e kavuşabiliyormuş. E.Foundation isminde bir kurum. Arzu ederseniz bağışlarla işte geçinen bir şey yani bir açık kaynak kodlu bir akıllı telefon işletim sistemi. Fikir çok enteresan geldi bana. Özellikle hani tamamen bağımsız bir işletim sistemi olması sebebiyle.
Olur. Hani hiç ilgimi çekmedi desem.
Tam yüzünden belli zaten. Ben de evet. Şu durumda hiç kişisel bilgilerin gizli konusuna çok ilgi göstermiyor. Yani çok.
Ya gayet ilgiliyim. Saklıyorum bilgilerimi. Güvenlik önlemlerim tam.
O kadar ki pin numarasını bile hatırlayamıyorum.
O kadar evet. Nasıl bir sakladıysam.
Bu sefer kaydettin mi?
Kaydettim. Hem secure'da güvenli bölgede.
Tamam iyi güzel.
Evet benim telefonum kilitlendi.
Hani geçenlerde telefonunu uzun bir aradan sonra restart verdi. Tekrar başlattı.
Software evet. Şey yüklendi.
Ve bunun sonucunda Hande telefonun pin kodunu hatırlamadığını fark etti. Daha önce bir defa çok daha bir hatırlamadığı girmişti. İçin PUK'u da harcadığı için en azından son çare Vodafone'dan ikinci pukunu aldı ve o sayede tekrar verdi. Yoksa bir daha mağazaya gidip yeni sim alacaktım falan filan.
O zaman telefon numaram değişecek
değişmiyor
miydi?
Ama
ha, iyi o zaman.
Yok. Bankacılık işlemlerinin falan biraz tekrar hepsini arayıp simim değişti benim bilinci bilgim dahilindedir falan demen gerek.
Aman yok, ben yazdım. Şu an her şey kontrol altında ama bir 30-40 dakika böyle bir sapsarı oldum yani. Bir panik oldum. Aklıma ilk kameralar geldi. Hani ne? Telefonum.
Oğlumu telefonum gözetleyemeyeceğim olmaz mı dedin?
Gözetleyemeyeceğim Poyraz'ı diye. Şimdi yaz aylarındayız. Sıcak havalarda sıcak gidiyor. Bir dehidratasyon sorunu olabilir, değil mi? Dehidrasyon söyleyemedim. Bununla mücadele etmenin çok basit yolları var aslında. Ki bunu ben su içmeyen bir insan olarak söyleyeyim. Bir kere birkaç sene önce hani diyeyim ben Anadolu Sağlığa sıklıkla gidip gelirken orada hemşire gene böyle su içmedin falan söylemiştim ya da zorla işte içiyordum da böbreklerini kurutursun diye bir yorumda bulunmuştu. O gün bugün biraz hani korktum, gene toparlıyorum ama susuz kalmamak gerekiyor. Şimdi tabii ki önce su içeceğiz. Geçen Mehmet yaptı birkaç gündür böyle, hatta bir başta kızdım niye karıştırdın diye, böyle limonlu su yapmış limon kabuklarını. Gerçekten çok güzeldi. Çok böyle ferah olmuş o su. Hani benim gibi su içemeyenler için bir limonlu su bir alternatif olabilir.
O limon kabuğunu suya koydum. Limon şey,
tabii limon kabuğunu ama çok ince ince de kesmişsin limon kabuklarını. Böyle dozundaydı. Şimdi ikincisi sulu meyveler. Sulu meyve deyince Poyraz'ın da yeni yeni yemeye başladığı karpuz. Sonra işte salatalık, portakal gibi meyveler dehidrasyona engelleyebiliyor. Sonra yoğurt. Mesela her gün eğer bir bardak yoğurt yersen vücudun nemlendirilmiş ve serin kalıyormuş. Ben de bunu anlamıyorum. Kardeşim benim cildim kuru. Ben ne yaparsam yapayım. Yani böyle kremlere bulanmam lazım yani. Öyle her gün bir yoğurt yiyince nemlenecek mi cildim?
Olsun. Saçma. Bak şimdi yani, sen sevmediğin için, yapmadığın için şey atıyorsun şimdi.
Bu, ne yapayım? Deney mi yapayım? Bir hafta 10 gün boyunca evet, her ya, gün yoğurt mu yiyeyim?
Ye.
Peki.
Anne çok yoğurt yemez. Hatta benim sayemde en azından yoğurt yiyebildiğini söyleyebilirim. Benim tam aksim. Bu arada ben de herhalde bir haftada bir
Mehmet
iki kilo olmuştum.
Mehmet kovayla yer yani, öyle söyleyeyim. Hele Ayvalık'a gidince kendini oradaki mandıranın önünden neydi, Saltuk muydu bizim adanın göbeğindeki meşhur mandıramız yani. Evet. İzmir tulum. Biz hafif acıktık mı Mehmet, nedir?
Ben hiç acıkmadım.
Allah Allah. Bir de bütün bu vücuttaki susuzluğa iyi gelen neymiş biliyor musun? Hindistan cevizi suyu. Elektrolitlerin bir güç kaynağı, içilmiş ve kesinlikle diyor ki vücut tuzu ve hidrasyon artışı sağlar. Mehmet'ten bir uyarı aldım. Gene önüne çok bakıp konuşuyorsun dedi. Hemen bizim Veli Bey miydi, dinleyicilerimizden bayağı bir şikayet etmişti. Mahcup
ama işte şimdi
gene,
sen o sistemi uygulamazsan bir anlamı yok.
Tamam, toparlıyorum Mehmet.
Ben Hindistan cevizini suyunu duymuştum ama Türkiye için pahalı bir metodu bence o Hindistan cevizi suyuyla şeyi sağlamak.
Hindistan cevizi suyu ben de çok severim ama dediğin gibi pahalı.
Türkiye için uygun bir şey değil.
Halbuki Brezilya'da mıydı? Bir dalından önüne düşüyorlar.
Brezilya, Afrika'nın bazı yerleri. Belki şey, bu Endonezya falan o tarz yerlerde belki çok sıradan bir şey ama buralarda olacak bir şey değil. Bir önceki haberimin de devamı, iPhone aslında çok kişisel bilgiye gizliliğine önem verse de mesela sürekli aslında seni dinliyormuş. Yani Siri sistemini açık tutuyorsan, çünkü Hey Siri deyince aktive oluyor ya o sistem. O sebeple de konuşmalarını, her şeyi sürekli dinliyormuş. Hatta biz Gökhan'la podcast'imizi çekersen bir kelime söyledi ve onu Hey Siri dediğiniz anda buradayım falan dedi.
Aa.
Yani senin sohbetini her şeyi sürekli dinleyip hatta bunu kısmen de olsa paylaşıyor. Kim olduğunu göstermiyormuş Apple'ın söylediği. Ama bu konuşmaları da sürekli merkezle paylaşıyormuş sonuçta. Senin kim olduğunu söylemez ne yapar? Senin yatak odanda da konuşsan, bir toplantıda da konuşsan, şununla ilgili bir şey de olsa birilerine küfür de ediyorsan her şeyi aslında iPhone kaydediyor. Bu Android kaydetmiyor anlamında söylemiyorum ama bu cihazlar sürekli kendilerini de geliştirmek amacıyla dinleme halindeler. Eğer Siri'yi ses Hey Siri şeklinde açık tutuyorsanız bu konuda özellikle yine kişisel bilgi gizliliği anlamında dikkatli olun derim. İngilizce bir makale. Makalenin hepsini paylaşırım. Ben de zaten sesli tanıma şeyi kapalı Apple'da. Zaten ben bir şeyin sürekli dinlenmesinin doğru olmadığını bildiğim için daha hiçbir zaman açmadım Hey Siri ile çalışma metodunu.
Benim kapalı mı açık mı bilmiyorum. Onu birazdan kontrol edeceğim. Yayını bitirince.
Tamam. Evet, buyurun.
Şimdi herkese bilim teknoloji yayını ben takip ediyorum. Biliyorsun. Burada bir yazıya denk geldim. Yazı post-truth'la ilgili. Yani gerçek ötesi. Şimdi bu arada yazı 2019 ama şimdi şöyle başta bilgiler var. Ben önce anlamadım ama Oxford Üniversitesi yayınları 2005'te bak 2005 bundan 14 sene önce Sudoku ve Podcast'ı, 2009'da Unfriend'ı, 2013'te ise Selfie'yi yılın kelimesi seçmiş. Yani podcast biz hani yeni başladık. Şunun 4 senedeyiz de hani 2005'te yılın kelimesi seçilmiş podcast. Nasıl Selfie 2013'te. 2016 içinde post-truth sözcüğünü seçmiş. Yani gerçek ötesi nedir? Gerçeği değersiz, anlamsız hale getirme manası var. Post-truth'ta. Ben şimdi uzun uzun yazıdan bahsetmeyeceğim ama bu yazıyı okurken sadece bir şey dikkatimi çekti. Bir ifade. Diyor ki mesela insanlar diyor o görkemli tembelliklerini ya da ihmal etme durumlarını, motivasyonsuzluklarını her neyse onları terk etmek yerine gerçeğe bile ayar vermeyi göze alabiliyor diye. Bunun üzerinde bayağı ben bir düşündüm. Bir haftadır düşünüyorum. Öyle ilgimi çekti. Gerçeğe bile ayar vermek. Bu ne demek? Post-truth. Tamam.
Peki. Bu arada bizim de zaman zaman paylaştığımız haberlerinden takip ettiğimiz dünya halleri kapandı.
Evet çok üzüldüm ben. Serdar Kuzuloğlu'nun sahibi olduğunu bilmiyordum ama.
Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ben biliyordum.
Ki Serdar Kuzuloğlu'nu takip ederim. Dünya hallerini takip ederim ama ikisini bir türlü meç etmedim yani.
İlgisizlikten dolayı sona ermiş. Oradan belki bir iki hafta bir iki haber paylaşırım. Bir tanesi o haberlerin içinde 40 bin yıldır donmuş olarak korunan kurtçuk yeniden hayata döndürüldü. İlginç bir haber. Kuzey Kutup bölgesinde işte buzulların içinde bir kurtçuk bulunuyor. Ve bunu Sibirya'da donmuş topraklarda bulunmuş. Herhalde belli bir teknolojiyle bu donmuş olan kurtçuğu tekrar sıcak ortamda hayata döndürmüşler. Yani bu solucanın yaşı 41 binmiş. 41 bin yıl yaşında. Düşün o zaman 41 bin yıl önce donup şimdi tekrar hayata dönen bir canlı. Bundan önceki rekor çok basitmiş aslında. 150 yıllık yosunmuş. Yani donmuş yosunu şey yapmış. 150 yıl nerede? 41 bin nerede? Bir de yosun bitki. Evet. Canlandırılan bir hayvan yani sonuçta evet. Bir kurtçuk da olsa bir bitkiden daha karmaşık bir yapıya sahip bir şey. Son haberimi o zaman ben yapıp toparlayalım. Senin de ilgini çekecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Stanford Üniversitesi sosyologlarının yaptıkları araştırmada 2009-2017 yılları arasında Amerika'da heteroseksüel yani karşı cinsle ilgi duyan çiftlerin %40'ı internetten tanışmış.
Yüksek bir oran.
Çok yüksek bir oran. Yani artık neredeyse en yüksek tanışma şekli internet üzerinde gerçekleşen tanışma şekli diyor. Tabii bunun içinde bazı uygulamalar da var. Hani Tinder'dan tut matchmaking'e, hani profil giriyorsun, sana en uygun kişi diyor. Veya da işte Facebook'ta bir grupta, işte senin ilgi grubunda olan biriyle tanışıyorsun falan. Ama %40'la artık yüksek tanışma internet üzerinden ve artık bu çok da normal karşı. Eskiden insanların bunu söylemediğini ama artık bu devirde çok rahat biz internetten tanıştık deniyormuş. Bunun dışında bu araştırma sırasında yapılan bir şey de 22 yaşından önce yapılan evliliklerin %60'ı yine Amerika'da boşanmayla sonuçlanıyormuş.
Normal şimdi bu. Yani 22 yaş dediğim daha hani çocuksun yani, gençsin değil mi?
Evet. 29-34 yaşları arasında evlenenlerde boşanma oranı %36'ya düşüyormuş.
O da gene yüksek de.
Yaşınız ilerledikçe kendinizi ve karşınızdakini daha iyi tanıyorsunuz gibi bir açıklamada bulunmuşlar. İnternetten sonraki Amerika'da en yaygın ikinci tanışma yeri ise bar ve restoranlarmış. Burada da oran %27'ymiş. Yani düşün, %40 internet, %27 bar, restoran, elde zaten 67. Çoğu bu iki kategoride bitti zaten.
Mesela iş ortamı falan da
üçüncüsü
yani.
De %20 ile
İstemez insan.
Arkadaş. Oldu sana %87. Yani 3 şekilde tanışıyor Amerikalılar. Bar, restoran, internet ve arkadaşlar.
Evet. Sen nasıl tanıştın Mehmet?
Restoranda tanıştık. Biz de bu kategorideyiz.
Evet arkadaş. Ben şimdi şahsen
evet,
iş ortamını
aslında biz
istemem
arkadaş
yani.
Artı restoran oluyor.
Evet. Ben şahsen iş ortamını tercih etmem. Olmaz yani. Birlikte çalıştığın insanlarla istemem. Hani ayrı iş yerleri olur belki de. Hani ayrı insanlar kendi aynı iş yerinde zor.
Şöyle bir son
not. En güzeli
not.
İşte hobi falan yaparken arkadaş.
İş yerinde aile veya komşular aracılığıyla okulda, üniversitede ya da kilisede biriyle tanışıp ilişkiye başlama oranı ise %10 civarındaymış ve azalıyormuş.
Okulda da öyle. Bak onu da hem istemem hem zaten hiç öyle bir kafada değildim yani. Hani yani hani kankalarım böyle arkadaşlarım var idi ve planlarım vardı. Yani bitireceğim işte Fransa'ya gideceğim, şöyle master yapacağım, böyle eğleneceğim, gezeceğim, tozacağım. Hani insan o şeye girmiyor yani. Hani ne hoşlaştığın birileri olur da öyle çok değil. Yani o üniversite olmadı, şey olmadı. İş ortamını istemiyorsun.
Türkiye'de acaba görücü usulü %kaçtır?
Bence çünkü hala yüksektir. Yani Anadolu'da falan baktığımda zaten öyle kimse pastaneye anca gidip limonata hiç bilmiyorum
o
yani.
O da restoran kategorisine girer.
O da restoran kategorisine girer. Belki.
Ama yüksektir ama tabii baktığında Amerika'da böyle bir kategori yok görücü usulü.
Ya olabilir yani kasabalarında falan hani tanıştırırlar teyzeler ne bileyim.
Ama bak o farklı bir şey.
Yani görücü usulünden tamam değil. Bence gereksiz bir tartışma olur, boşver.
Tamam. Benim haberlerim bu kadar bu haftalık. Çok da uzatmayıp editi kısa tutayım. Bayramın
ben de Mehmet'e
gününü
uyum sağlıyorum bu konuda. Evet. Haberlerimi keseyim.
Tamam. Başka bir konumuz kaldı mı?
Başka bir konumuz yok. Dinleyicilerimize iyi bayramlar diledik. İyi evet. Tatiller diledik. Tatil yapanlara. Biz İstanbul'dayız. Her zaman olduğu üzere.
Bayram sonrası tekrar görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm, Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.